Bosch, Time. Sport Time.
Çıplak ayaklı şampiyon kral ABB Bikila. Ankara, yıl 1988. O zamanlarda TRT'nin pazar sineması kuşağı bizim için ayrı bir keyif. İşte yine böyle bir günde TRT'de muhteşem bir film var. Filme daha açılış sekansıyla birlikte adeta kilitleniyoruz. İlk sahnede ekrana bir maraton koşusundan görüntüler yansıyor. Ancak kamera sürekli olarak narin yapısıyla dikkat çeken siyahi bir atlete odaklı. Bu siyah beyaz görüntüler yaklaşık 20 saniye boyunca maratonu takip eden izleyici görüntüleri eşliğinde devam ediyor. İzlediklerimize anlam vermeye çalışıyoruz fakat aynı atletin bitiş çizgisine doğru ellerini iki yana açarak ipi göğüsleyeceğini düşündüğümüz anlarda görüntü birden donuyor. Devamında ekranda iki büyük aktörün ismini okuyoruz. Dustin Hoffman ve Laurence Olivier. Bu film 1976'da William Goldman'ın aynı adlı eserinden beyaz perdeye uyarlanan Maraton Man, Maraton Adam filmi. Film bitiyor fakat benim aklımda hala açılıştaki o siyahi atlet var. Kim bu adam? Birkaç ay sinema ve spor dergilerini alt üst ediyor ve sonunda kim olduğunu öğreniyorum. Bilgiye ulaşmak bugünkü kadar kolay değil çünkü. Ekranda donan film karesinde gördüğüm o siyahi atlet, Etiyopyalı maraton koşucusu ABB Bikila. Bütün dünyanın önünde saygıyla eğildiği inanılmaz bir hikayesi var. 30'lu yılların başında doğan Bikila, ailesine destek olabilmek adına genç yaşta Etiyopya Muhafız Alayı'na katılıyor. Muhafız Alayı görevi sırasında ellerinde bayraklar taşıyan atletlere ve Etiyopya halkının onlara gösterdiği büyük ilgiye şahit oluyor. Bikila bu olaydan çok etkileniyor. Zaten o günden sonra da atletizmin içinde devam ediyor. İlk kez 1960'ta Addis Ababa maratonuna katılıyor ve yarışı ikinci olarak tamamlıyor. Bu derecesinden sonra 1960 Tokyo Olimpiyatlarına hazırlanan Etiyopya takımına dahil ediliyor ABB Bikila. Ancak kadroda iki asil bir de yedek atlet kontenjanı var. Sonunda ABB Bikila'nın Roma'ya yedek yarışmacı olarak gitmesine karar veriliyor. Ne ilginçtir ki Roma Olimpiyatlarının başlamasına az bir süre kala iki atlet de aynı anda sakatlanıyor. Neticede Etiyopya'yı temsil edecek atlet ABB Bikila olarak tescilleniyor. Bikila maratona hazır ancak ortaya hiç kimsenin beklemediği bir sorun çıkıyor. Çünkü ünlü atlet yarışması için kendisine verilen spor ayakkabılarına bir türlü uyum sağlayamıyor. Yaşadığı sorun daha önce hiç ayakkabı giymemiş olmasıyla açıklanıyor. Çünkü Bikila antrenmanlarında daima çıplak ayakla koşmuş bir atlet. Konu Roma Atletizm Olimpiyat Komitesi'ne kadar uzanıyor. Komite olayı fazla büyütmüyor çünkü Afrikalı atlete yarışma iznini verirken onun hiçbir şansı olmadığına inanıyor. ABB Bikila günümüzden tam 61 yıl önce İtalya'da 42 kilometre 195 metrelik maratonu 2 saat 15 dakika 16 saniyelik derecesiyle birinci sırada tamamlıyor ve 1960 Roma Olimpiyat şampiyonu oluyor. 4 yıl sonra 1964 Tokyo Olimpiyatlarında bütün dünyanın önüne bu kez çıplak ayakla değil, yeni ayakkabılarıyla ve 2 saat 12 dakika 11 saniyeye çektiği yeni dünya rekoruyla çıkıyor. Bu yarışı tamamladığı anlarda narin vücudunda adeta yorgunluktan eser olmaması izleyenleri hayrete düşürüyor. Tokyo başarısı Bikila'ya olimpiyatlar tarihinde üst üste madalya kazanan ilk maraton koşucusu ve altın madalya kazanan ilk siyahi sporcu unvanını da beraberinde getiriyor. Abe ve Bikila 1968 Meksiko City olimpiyatlarına da katılıyor ancak burada şanssız şekilde sakatlanarak oyunlara veda ediyor. Bir yıl sonra da ağır bir trafik kazası geçiriyor ve belden aşağısı felç oluyor. Çıplak ayaklarıyla bütün dünyayı dize getiren bu adam artık yürüyemez haldedir. Yaşadığı ağır tecrübelere rağmen ne kadar dirençli olmaya çalışsa da 1971'de geçirdiği beyin kanaması sonucunda henüz 41 yaşındayken hayata gözlerini yumuyor. Abe ve Bikila dünya atletizmi için ne Roma olimpiyatlarında ipi göğüslemek üzere olduğu anlarda çekilmiş bir 20. yüzyıl fotoğrafı ne de benim zihnime kazınan bir film karesi. Bikila kelimenin tam anlamıyla bir atletizm efsanesi ve TRT'nin 1988'de yayınladığı filmde işte o efsanenin hayatının özeti. Efendim merhaba, Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Memleketim FM'den Spor Daima ekibi olarak selamlıyoruz sizleri. Programın hazırlanmasında çok değerli katkıları olan sevgili Eda Kotanoğlu, ana kumandada Tolga Kökten, telefon hattımızda programımızın daimi konukları Özkan Pekesen, Profesör Doktor Ahmet Talimciler ve mikrofonun başında Spor Daima programının prodüktörü ve sizin sesi olarak bildiğiniz ben Murat Örem. Sevgili dinleyiciler, bu programa da canlı yayında sizlere okuduğum ABB Bikila metniyle başladık. Bu metnin arkasında Özkan Pekesen'in cümleleri vardı. Her hafta olduğu gibi. Şimdi Özkan Pekesen'in bu cümlelerinin Profesör Doktor Ahmet Talimciler hocamıza neler çağrıştırdığını sorarak başlayacağız. Bilmeyenler için hatırlatalım. Ahmet Talimciler İzmir Bakırçay Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi, daha da önemlisi Türkiye'de sayısı iki elin parmaklarını zor bulan spor sosyoloji alanındaki uzmanı. Ahmet hocam merhaba.
Merhaba Murat Bey.
Nasılsın değerli hocam?
Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız?
Sağ ol hocam. Biz biliyorsun programdan önce Özkan'la da haberleşiyoruz. Bu metinleri benim tabii daha önceden görme şansım da oluyor bir iki gün öncesinden. Ama yayında da okurken hakikaten çok etkili bir metni okuduğumu düşünüyorum bu sefer. Hem hayat hikayesi çok etkili. O hayat hikayesindeki etkili noktaları da iyi öne çıkarmış diye düşünüyorum Özkan. Sen neleri çağrıştırdıysa bu metin ya da ABB Bikila ismi sende neleri çağrıştırıyorsa onunla başlayabilirsin. Buyur hocam.
Şimdi ben biraz kendi alanım üzerinden olaya yaklaşmak daha çok işime geliyor. O yüzden gerçekten Özkan Bey çok iyi bir metin yazmış her zamanki gibi. Ve bu metin içerisinde en çok belki de ön plana çıkartılması gereken hususlardan bir tanesi şu. Şimdi aslında çok zor koşullarda hayatın içerisinde bulunan ve o zor koşulları içerisinde son anda yedek olarak Roma Olimpiyatlarına katılan bir atlet var karşımızda. Ama o atlet hayatı boyunca işte koşarken de ayakkabı giymediği için ayakkabıyla yarışamıyor. Ve Olimpiyat Komitesi'ne başvurulduğunda oradaki anahtar cümle benim en çok dikkatimi çeken ifade o. Hı hı. Nasıl olsa bir şey yapamaz. Düşüncesiyle izin verilmez. Hı hı. Şimdi bakın burada aslında birkaç husus üzerinde durmak lazım. Onlardan bir tanesi şu. Roma Olimpiyat Komitesi'nin aslında ne kadar tepeden baktığı meselesine bir vurgu yapmak lazım. Yani karşılarına gelen bir atlet var. Dünyanın farklı ülkelerinden bütün atletler gibi bir atlet var. Ama
yoksul Afrika'dan, kara Afrika'dan evet, gelen yokluk içinde bir
Afrika'dan,
atlet var.
Afrika'dan gelen bir atlet olduğu için ya bu yalmayak da yarışsa, ayakkabıyla da yarışsa nasılsa bir şey yapamaz düşüncesi üzerinden izin verilen bir atlet var. Hı hı. Şimdi önce bu vurguyu yapmak lazım. Çünkü bu vurgu aslında dünyadaki o var olan anlayışın bir yansıması, bir göstergesi. Tabii. O yüzden de bu vurgunun arkasında aslında çok uzun yıllar boyunca gelen o sömürgecilik geçmişi de var, daha aşağılama da var, var oğlu var sayabiliriz. Hı hı. Ama Bikile bunu öyle büyük bir şekilde tersine çeviriyor ki, yani yanlayak koşuyor ama yanlayak koşmasının ötesinde işte olimpiyat madalyasını kazanıyor. İşte aynı zamanda ilk kez bunu başaran siyahi atlet olma unvanını alıyor. Onun da ötesinde 4 sene sonra bunu bir defa daha tekrarlıyor. Ve belki de olimpiyat komitesine öyle güzel bir cevap veriyor ki, yani o cevap ne yapılırsa yapılsın orada kalacak bir cevap.
Tarihe notunu düşüyor,
evet,
değil mi?
Yani tarihe notunu öyle bir şekilde düşüyor ki Yabı Bebekide. Özkan Bey'in o metinde söylemiş olduğu filme konu olma. Çünkü gerçekten bakıldığı zaman şimdi atletizm bütün disiplinlerin anası ama maraton bunların içerisinde en zor olan.
Tabii.
Çünkü diğer bütün disiplinlere baktığınız zaman kısa mesafe koşular, yani geçen hafta Hüseyin Bolt'u konuştuğumuzda, tabii, bunlar çok zor koşular. Ama maraton çok daha zorlu bir koşu. Çünkü 2 saatin aşkın bir zaman dilimi içerisinde koşuyorsunuz ve sarf ettiğiniz eforu düşündüğünüzde bu eforun size kaybettirdiği kilo, size kaybettirdiği güç, enerji öyle yaban altına alacak cinsten değil.
Tabii.
O yüzden de yani bu koşulları başarabilmek çok daha büyük bir tutkuyu, gücü, azmi gerektiriyor. Bikila bir anlamda onunla başlayan ve ardından gelen pek çok isme de kapı açması açısından da aslında Bikila gerçekten de Özkan Bey'in de orada belirtmiş olduğu gibi bir atletizm efsanesi olarak tarihteki yerini almıştır. Bu açıdan bence çok büyük bir işi başarmıştır.
Hocam, Özkan'ın metninde de değindiği o Maraton Man filmini izlemiş miydin sen?
Ben izledim. Çok keyifli bir filmdir.
Değil mi? Ben de, evet, çok etkilenerek izlediğimi hatırlıyorum gençlik yıllarımda.
Orada Dustin Hoffman'ın oyunculuğu da müthiştir. Çok çok müthiş bir oyunculuğu vardır.
Yani Dustin Hoffman da ömrü uzun olsun, hakikaten kötü oyunculuğu yok adamın, değil mi hocam?
Evet, evet. Yani hangi filme elindeyse çok iyi sonuçlandıran ama büyük aktör olmak böyle bir şey zaten.
Çok doğru söylüyorsun. Bir de hocam, şans mı diyelim, tesadüf mü diyelim, tevafuk mu diyelim, hani Bikila'ya geri dönersek, 3. sıradan gidiyor Roma Olimpiyatlarına. Önündeki 2 kişi birden sakatlık nedeniyle devre dışı kalıyor. Spor dünyasında, sanat dünyasında bu çok rastlanan bir şey değil mi? Hatta yayın dünyasında bile. Yani size kenarda hazır ol dendiğinde, bir gün o Zweig'in, Stephen Zweig'in dediği gibi yıldızının parladığı bir an, evet, karşınıza çıkabiliyor. Yani burada Bikila'nın yıldızının parladığı an o işte.
Evet, tam da aslında Zweig'in söylediği o yıldızın parladığı an çok güzel bir benzetmede bulundunuz. Yani onun üzerinden aslında gerçekten hepimizin hayatında o yıldızın parladığı anlar bambaşka yerlere bize götürebiliyor. Ama tabii o anı yakalayabilmek, değerlendirebilmek
ve hazır beklemek işte, değil mi hocam? Evet. Hazır beklemek, hazır olmak yani.
Evet.
Bu hani işte futbolu konuşuyoruz, bazen basketi konuşuyoruz, kenarda duran sporcuları konuşuyoruz ve onların işi sahiplenmesini ya da lakaytlığını konuşuyoruz. İşte her an tetikte olmak gerekiyor belki de.
Yani bununla ilgili olarak yine futboldan örnek verelim. Bizi dinleyenler hatırlayacaklar. Semih Şentürk nöbetçi golcü olarak,
değil mi,
ün yapmıştı, hatırlayın yani.
Tabii.
Sonradan gelip mutlaka golünü atarak ki 2008 Avrupa Şampiyonası'nda çok büyük bir işe imza atmıştı.
Hırvatistan maçı değil,
evet,
mi hocam?
Tabii yani çok büyük işe imza atmıştı.
Biz onu evde ailecek, evet, izliyorduk tabii. Bütün Türk aileleri gibi Türkiye'de insanlar o gün televizyonun başına kilitlenmişti. Kulakları çınlasın, büyük oğlum küçük oğlumun kafasını ısırmıştı sevinçten golden sonra. Biz de o arada diş izlerine bakarken gole sevinmeyi biraz ertelemek zorunda kalmıştık. Hakikaten insanlara mantık dışı davranışlar yaşattı.
Evet,
o,
evet.
30 saniye içinde attı çünkü o golü. Golü yedik, arkadan kaleden gol, evet, oldu diye hatırlıyorum.
Evet evet, doğru hatırlıyorsunuz.
Hocam yani, sen bir soluklan, Özkan'a bir merhaba, tamam, diyelim. Özkan'cığım merhaba.
Merhaba.
Sen her programın başında aslında metninle merhabanı dinleyicilere ilettiğin için seni biraz böyle arkaya, sonraki dakikalara bırakıyoruz. Alınmadığını da biliyorum. Özkan, sen neler eklersin? Ahmet Hocam önemli bir şey söyledi. Komitenin o tepeden bakan tavrından söz etti. Başka başlıkları öne çıkardı. Sen yazında birçok noktayı öne çıkarıyorsun. Mesela beni etkilediği için sana sorayım istiyorum. Bu kadar olmazları başaran bir ismin çok da trajik bir finali var değil mi? Çok erken.
Şimdi bu çok üzücü elbette. Çünkü şey var, yani doğal, yani normal yaşamını sürdüren, atlet olmayan bir insan olduğunuzu düşünün. Orada bile çok büyük travmalar yarattığını hepimiz biliyoruz.
Tabii.
Bir de bütün dünyaya, hani biraz önce senin oğlundan verdiğin örnek gibi, parmağını ısırtmış bir adam bu duruma düştüğü zaman içinde bulunduğu psikoloji çok daha ağır olsa gerek, ama şöyle bir şeyi de becerebildi, yapabildi insanüstü bir çabayla. Mesela devamında kendisi paralimpik bir sporcu gibi, işte okçuluk müsabakalarına katıldı, masa tenisinde ciddi bir usta olduğu söylenir. Hmm. İşte kayak yarışlarına katıldı kış şeylerinde, yani küçük oyunlarda diyeyim. Yani sürekli olarak kendisini yenilemeye ve hayata tutunmaya çalıştı. Ki zaten felç olduğu zaman vücudunun tümü olmuştu. Daha sonra işte doktorlara ciddi işte müdahaleler araya girdi. Avrupa'da falan tedavi oldu. Üst tarafı tekrar normale döndü. Ama ne yazık ki metinde de belirttiğim gibi o kocaman adam yürüyemedi. Fakat hayata son derece asıldığını söyleyebiliriz. Ve ölümünde de zaten bir başka şey, bu üzücü durum. İlk geçirdiği trafik kazasının bir devamı olarak da bir tespit vardı doktorlardan. Yani o beyin kanamasının aynı zamanda o trafik kazasında alınmış büyük bir
darbeyle, darbeden kaynaklı olduğu
söylendi. Bir şey daha ekleyeyim müsaadenizle.
Lütfen, lütfen, tabii ki.
Şimdi bu biraz önce konuştuk, yani hazır olmak, bu çok çok güzel bir deyim. Benim çok inandığım bir şey. Her şeyden önce ne yaparsak yapalım hazır olma durumumuz var. Fakat ABB Bikila'nın hikayesine baktığınız zaman ABB Bikila hazır da dünya hazır değil.
Evet.
Öyle bir adama. Bir ikincisi, hiçbir şekilde görmüyorlar. Yani şeyde yok. Yani görüş alanlarında bile değil. Hatta maratonun ilerleyen saatlerinde, yani sonuna doğru, o zaman yapılan yayında radyo spikeri aynen şöyle konuşuyor. Yani özür dilerim diyor. Bakın, özür dilerim diyor. Altını çizerek söylüyor. Yani en önde diyor, siyahi bir atlet var. Ama ben ismini dahi bilmiyorum. Bunu aktarmak durumundayım. Şimdi o kadar büyük bir şey var yani. Kesinlikle bir görmezlik var. Ama dediğiniz, biraz önce de sizin ve hocamın belirttiği gibi, hazır olan da bir kişi var. Ciddi anlamda bir şey iyice katmerliyor. Yani çıplak ayak oluşu da ciddi anlamda bir kafa tutuş gibi algılanıyor. Çünkü 35 ve 41 yılları arasında, 1935 ve 41 yılları arasında bir İtalyan işgali söz konusu Etiyopya'ya. Ama düşünün, o kadar sene sonra bir Etiyopyalı orada sanki çıplak ayaklarıyla protesto ediyormuş gibi de algılanıyor, ama aslında
Özkan,
onunla hiçbir bağlantı.
Sen şimdi anlatırken böyle zihnim hemen bir bağlantı kurdu. Bak, gene hayatın çok enteresan rövanşlarından biri gibi geldi. İtalyan işgali var ve 1960 Roma Olimpiyatları İtalya'da. Çok enteresan,
evet.
Değil mi?
Tam da bu ciddi bir rövanş gibi algılanıyor zaten. Atlet son derece naif, kendi işine bakan bir kişi olmasına rağmen Avrupa o zamanki gözüyle bunun sanki özellikle yapıldığı gibi algılıyor. Halbuki kendisi işte metinde de bahsettiğim gibi muhafız alayında sıradan bir asker, ama bir takım görevler veriliyor kendisine. Gittiği mesafeler 20 kilometre oluyor, 15 kilometre oluyor. O dönemin Etiyopya'sında zaten araba denilen şey neredeyse yok gibi.
Tabii.
Belli bir süre yürüyor ve yürüdükten sonra da yürümenin aslında sıkıcı bir şey olduğunu. Ve bir de bazen de zaman veriyorlar. Mesela şu kadar zamanda git, bu kadar zamanda gel.
Tabii.
Başlıyor koşmaya ki kendisini onu gördüğü andan itibaren zaten atletizme karar veriyor. Yani şunu söylemek istiyorum. ABB Bikila son derece idealist bir adam. Kendi dünyasında hiç kimseyle bir problemi yok.
Hı hı.
Ama çıkıp öyle bir şey başarıyor ki bütün dünya yani hayretler içinde kalıyor. Bir başka ilginç nokta da var. Bu,
hı hı,
biraz önce senin söylediğin gibi tuhaf tesadüfler var. 1973 yılında hayata gözlerini yumduğu zaman,
hı hı,
yine 1973'te bir başka Etiyopyalı, tabii ki doğuyor bir genç adam, ileride onun bayrağını devam ettiriyor. Bu da 10.000 metre yarışlarında 1990'ların başından 2000'lere kadar bütün dünyayı domine eden Haile Gebreselassie. Yani 26 ayrı dünya rekoru kırıyor. Bakın düşünün. Evet birisi 73'te hayatını kaybediyor ama bir başka Etiyopyalı gene bütün dünyaya kendinden bahsettiriyor ve inanılmaz rekorları var. Buradan şunu söylemeye çalışıyorum aslında. Birileri açılmaz denilen kapıları zorlamalı. Zorladıktan sonra ve ciddi bir örnek olduktan sonra hangi ülkeye sahipse o sporcu mutlaka peşinden gelenler de oluyor. Yani o kadar çok konuda önceki kendisi, o yüzden hiç unutulmadı. Mesela 1972 olimpiyatlarının onur konuğuydu. Çok fazla örnekler verilebilir.
Ki o da artık ölümünden çok kısa bir süre önce değil mi? 73'te öldüğüne göre. Dediğin gibi belden aşağısı felç noktasında ama öyle bir jest yapıyorlar. O olimpiyatlara çağırıyorlar Bikila'yı değil mi?
Elbette. Yani ayakkabısı olmayan bir kişi olarak aşağılanırken 72'deki onur konuğu bakın. Yani sporun burada ne kadar da büyük bir gücü olduğunu her zaman zaten söylüyoruz ama burada da öyle. Kim olduğunuz önemli değil. Önemli olan yaptığınız işi nasıl yaptığınız o ve hedefe nasıl ilerleme. Doğaçlamalarla yaptığınız.
Geliyoruz yine Beckett'in işte gene denedin, gene yenildin. Olsun bir daha dene, bir daha yenil, daha iyi yenil. Çünkü bir gün yenmek, kazanmak da söz konusu olabiliyor. Tabii ki Ahmet Hocam biz ille de yenilsin, kazanılsın diye yapmıyoruz bu programları. Bizim zaten bakış açımıza da ters bu biliyorsun. Ama başarmak da önemli bir şeyi topluma, dünyaya göstermek de kıymetli değil mi? Sen neler söylersin?
Burada özellikle şuradan başlamak bence çok doğru olacak. Yani az önce Özkan Bey'in söylediği, o İtalyan spikerin söylediği sözler üzerinden başlamak lazım. Çünkü o sözlerin arkasında pek çok gizli noktayla karşı karşıya kalabiliriz. Yani yani affedersin siyahi bir atlet önde koşuyor ama ben ismini bilmiyorum. Özür dilerim. Şimdi bu cümle...
Üzerine tonlarca analiz yapılabilir değil
çok,
mi bunu?
Pek çok şeyi beraberinde düşünmemiz gereken bir nokta. Yani aslında biz hep dünyada, yani şimdi içinde bulunduğumuz dönemde de işte ırkçılık üzerinden özellikle bu mülteci krizleri sonrasında Avrupa'nın göbeğinde bütün olup bitenleri konuşuyoruz ama dünyada öyle ya da böyle belli dönemlerde özellikle de 2. Dünya Savaşı sırasında ardından 1960'lara kadar hatta Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gayet iyi bildiğimiz işte bir rüyam var. Martin Luther King'le başlayan. Malcolm X'le orada devam eden o süreci birazcık tarihi okuyanlar çok iyi hatırlayacaklardır. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde siyahi bir başkanın seçilinceye kadar geçen süreç içerisinde pek çok şey yaşandı. Ve bu süreç
ağır bedeller ödeniyor, mücadele veriliyor.
Yani Amerika tabii. Birleşik Devletleri'nde oldu da Avrupa'da yok muydu? Avrupa'da tabii. Da vardı. İşte o tabii. İtalyan spikerin bilinç altında aslında o nokta var.
Tabii.
Ve o noktayı başararak ortadan kaldırdığı için Abel Bikila hakikaten çok büyük bir iş yapıyor. Yani az önce Özkan Bey'in belirtmiş olduğu husus, yani kapıyı açıyor. Kapıyı tabii. Açması, yani ilk kez bir siyahi atletin bu kadar büyük bir başarı elde etmesi ve bunu üst üste iki olimpiyatta tekrar etmesiyle birlikte o kapı açılıyor ve o kapıdan bugün baktığınız zaman bugün 5000, 10000 maraton koşularında zaten Afrikalı atletler dışında bulamazsınız.
Evet.
Yani çok net bir şekilde oraya artık adeta ambargo koymuşlardır. Mutlaka Afrikalı atletler o yarışları kazanırlar.
Domine yani ederler, güçlendirirler.
Domine ederler. 5000, 10000 maratonda mutlaka onlar vardır. Ama o kapıyı açan kişi Abel Bikila. Önemli olan husus orası. Yani az önce Özkan Bey'in belirttiği 72'de onur konuğu olarak oraya çağrılması tesadüf değil zaten. Yani bakın 12 yıl sonra çıplak ayakla yarıştığınız bir yerden onur konuğu olarak çağrılıyorsunuz. Ve muhtemelen hayatta olsaydı ondan sonraki olimpiyatlarda da hala biz Bikila'yı olimpiyat şeref şu anda gerçekleşen biliyorsunuz sporcular veriyor ya. Hı hı. Pek çok yerde madalyaları onlar takıyorlar.
Tabii.
Eğer yaşıyor olsaydı muhtemelen Bikila'yı da bir olimpiyatta görürdük. Muhtemelen orada madalya seremonisi sırasında verdiğine şahitlik ederdik. Keşke bu da gerçekleşebilseydi tabii.
Çok doğru. Hocam hani sen bunları söylerken birden aklıma o Hitler döneminin Jesse Owens'ı geliyor
Jesse
değil mi?
Owens,
o Berlin evet. Olimpiyatlarında olimpiyat stadını sessizliğe gömen Jesse Owens. Biz de anmıştık biliyorsun bir programımızda. Hakikaten böyle tarihe mühür vuran isimler var spor dünyasında da.
Orada biz Owens'ı andığımızda da şunu belirtmiştik. Owens'la yani Owens Hitler Owens'ın elini sıkmadı ama Amerikan başkanı da Owens'ın elini sıkmadı.
Evet.
Yani bu cümle aslında pek çok noktayı ortaya çıkartıyor. Yani Nazi Almanyası'na ilgili ağır eleştirilerde bulunuyoruz ama benzer durumun Amerika Birleşik Devletleri'nde de çok uzun yıllar boyunca devam ettiğini, hatta Owens'ın hayatını sürdürebilmek için madalyalarını satışa çıkartmak zorunda olduğunu da tekrar dinleyicilerimize aktaralım.
Ya bunu da hatırlattığın çok önemli. İşte dönüyoruz yine o çifte standarda spor, evet, alanında da o duvara tosluyoruz, değil mi? Bunu bizim insanımızın da çok iyi bilmesi, öğrenmesi, analiz etmesi gerekiyor. Yarını daha iyi kurgulayabilmek için dünü çok iyi anlamak gerekiyor hocam.
Burada ama bir farklılık var. Spor bu duvarı çok hızlı elimine edebiliyor. Çok, tabii, hızlı yerle bir edebiliyor. Tabii. Yani normal hayatta belki bu kadar hızlı gerçekleşmiyor. Ama spor aracılığıyla siz bunu çok farklı bir aşamaya taşıyabiliyorsunuz. Yani bugün tüm dünyada ırkçılık, o ırkçılık benzeri uygulamalar hayatın her alanında olduğu gibi çok büyük bir problem teşkil ediyor. Ama spor sahasının içerisinde bunu hala var, yok değil. Tabii. Ama bunu ortadan kaldırabilmek ya da bunu en aza indirebilmek çok daha mümkün hale dönüşebiliyor.
Çok doğru. Sen bu cümleleri kurarken birden o pimpon diplomasisi geldi benim, evet, de aklıma, değil mi? Çin ve Amerika arasında mıydı o
Çin
büyük gerilim
döneminde?
Çok
Çin ve Amerika.
Evet, yani o da büyük bir yakınlaşmayı sağlamıştı. Hocam son 5 dakikadayız. Sen bir toparlayıcı cümlelerini kur, sana teşekkür edelim, uğurlayalım. Sonra da biz Özkan'la programı kapatırız.
Tamam.
Neler söylemek istiyorsun? Buyur.
Şunu belirteyim, dediğim gibi Abel Bikila 1960'la ya tam 61 yıl önce aslında o kapıyı açarak daha az gelişmiş olarak görülen ya da gelişmekte olarak görülen ya da tepeden bakılan ülkelerin de spor alanında aslında çok farklı bir başarıyı beraber getirebileceğini gösterdiği için çok çok büyük bir iş başarmıştır. Yani o ana kadar işte o Spiker'in bilinç altına bile işleyen anlayışı ortadan kaldırabilecek bir bakış açısını ortaya koyduğu için Bikila bence çok çok büyük bir atlet ve bence çok çok büyük bir spor insanıdır. O yüzden de bıraktığı yol, arkadan gelenler, az önce Özkan Bey'in verdiği örnekte olduğu gibi pek çok isim tarafından o bayrak devralınmıştır ve o bayrak taşınmaya da devam edecektir. Bu açıdan da hepimiz ona şükran borçluyuz.
Çok doğru. Ciddi bir rol modeli arkadan gelenler içinde, değil mi hocam?
Evet.
Çok teşekkür ediyorum Ahmet Tarımcılar hocam.
Ben teşekkür ederim.
Haftaya yine bir başka isimle, bir başka olay ya da konuyla birlikte olabilmek ümidiyle selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz Spor Daima ekibi olarak.
Görüşmek üzere.
Sağ ol.
Çok selamlar.
Sağ ol. Evet Özkan'cığım, son 4 dakika. Sen de hangi başlıkları öne çıkarmak istersin? Bana gönderdiğin notlar var. Orada işte bu son dönemini daha detaylı anlattığın yerler var. Neler söylemek istersin?
Şimdi bir başka ilginç olayı daha hatırlatmak isterim.
Lütfen.
50 yıl sonra, yani Roma olimpiyatlarında kazandığı şampiyonluktan 50 yıl sonra bu kez, yani 2010 yılında, hı hı, Roma maratonu düzenlendi. Hani İstanbul maratonu var, Boston, hı hı, maratonu var gibi bir Roma maratonu söz konusu. Orada da yine bir Etiyopyalı atlet birinci oldu. İsmi Siraj Jena. Hı hı. Bu atlet aynen şöyle bir davranış modeli sergiledi ve dünyada, yani bütün her yerde son derece popüler oldu. Yarışı kazanmayı garantiledi. Hı hı. Yarışın bitmesine 400 metre kala ayakkabılarını çıkarttı.
Hı.
Yani son 400 metre.
Bir gönderme yaptı, bir gönderme yaptı, evet, andı Bikila'yı, evet.
Ve İtalyanlar yine bir kez daha yani Abebe Bikila duvarına çarptılar diyeyim. Yani tekrar dünyada sporun ne kadar etkin bir şey olduğu, insani ve estetik hareketlerin ya da davranışların nasıl bir model olduğu hiçbir şekilde yadsınamayacağı bir kez daha görüldü. Biraz önce andığımız isimlerin içerisinde mutlaka Muhammed Ali'yi de
eklemeliyiz
diye düşünüyorum.
Ki onu da andık biliyorsun, haftalar önce Muhammed Ali'yi de andık.
Evet.
O da yani o da hocamızın dediği gibi, yani bir Muhammed Ali örneğini de vereyim. Roma olimpiyatlarında kazandığı altın madalyaları Amerika'da kendisine yönelik ırkçı tavırlar nedeniyle nehre atmış. Öyle de bir eyvallahı olmayan bir adamdı Muhammed Ali'de.
Yani müthiş bir insandı. Evet. Aynen. Son bir iki şey daha söyleyeyim. Lütfen. Şimdi maraton dediğimiz zaman da onun biraz zorluğundan bahsetmek isterim hocam gibi. 42 kilometre, 195 metrelik inanılmaz bir mesafe. Hı-hı. Ve siz eğer bir maratoncaysanız, yani maraton yarışında yarışan bir atletseniz, haftanın 6 günü antrenman yapmak zorundasınız. Bunun öyle şeyleri var ki detayları anlatmak da bitmez.
Tabii.
Ve en son mesela ayakkabı son derece önemlidir. Hani hep ayakkabıdan bahsettik ya, giyemediğinde.
Tabii.
Şu an mesela iyi bir maraton koşucusunun ayağında olması gereken ayakkabı işte orta kalınlıkta bir şey olması gerekiyor. İnce ayakkabılarla koşulması son derece sakıncalı. Süspansiyonları çok düzgün bir ayakkabı olması gerekiyor. Dolayısıyla o şeyi vücudunuz kaldırabilsin ve bir maraton yarışı bittikten sonra bir maratoncunun ciddi anlamda dinlenmesi gerekiyor.
Tabii.
Ki 64'te mesela ABB Bikila yarışı bitirdiği zaman efsane olmasının en önemli sebeplerinden biri de şuydu. Metinde de belirttim. O kadar şey ki sanki dinlenmiş bir insan gibi Japonya'da bütün insanlar ona sürekli olarak böyle ilginç bakışlarıyla
sanki 64... deniz kenarında yürüyüşe çıkmış gibi sakin.
Ama inanılmaz gerçekten görüntüyü görmeniz lazım ki o dönem bir Japon yönetmen tarafından bir belgesel haline getirildiği için bütün yarışa ait bütün görüntüler var orada. Hani yazılır okur geçersiniz ama görüntüyle direkt olarak karşılaştığınız zaman hakikaten hayret ediyorsunuz.
Çarpılıyorsunuz.
Son olarak şunu söyleyeyim. O bahsettiğim film yani Marathon Man filminde Dustin Hoffman kendisi de amatör bir maraton yarışmacısı olmaya çalışır. Kendisine efsane olarak ABB Bikila'yı almıştır. Onu dünyasını sürekli inceler. Aslında bambaşka bir maceranın içindedir ama kendi sorunlarının üstesinden gelme adına onun o kararlılığının arkasında duran bir psikolojiye sahiptir. Film de o yüzden ABB Bikila görüntüleriyle başlar. Donan Kare de 20. yüzyılın belki de işte en önemli 10 fotoğrafından biri olarak tarihe geçti.
Özkan'cığım çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim.
Sağ ol, var ol. Sevgili dinleyiciler, Spor Daima ekibinden bu haftalıkta bu kadar. Programın hazırlanmasında çok değerli katkıları olan Eda Kotanoğlu, ana kumandada Tolga Kökten, programımıza nitelikli katkılarda bulunan Özkan Pekesen, Profesör Doktor Ahmet Talimciler ve mikrofonun başında ben Murat Örem. Hepinize sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Memleketim FM'den. Haftaya görüşmek ümidiyle alasmaladık.
Spor Daima. Spor.